Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Kilimanjaro'nun Karları, Ernest Hemingway. 1. Kaset, 1. Yüz. Varlık Yayınları. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Sabahat Bozkurt. Filmi de çevrilerek büyük bir rağbet kazanan Kilimanjaro'nun Karları, ünlü Amerikan yazarı Hemingway'in en sevilmiş hikayelerinden biridir. Esasen Hemingway, romanlarından çok irili ufaklı hikayeleriyle asıl şöhretini yapmış, bu eserleri bütün dünya dillerine tekrar tekrar çevrilerek hayranlıkla okunmuştur. Hemingway, dinamik, hareketli anlatış tarzıyla günümüz Amerika'sını en iyi temsil edenlerden biri olduğu için Amerika'da bugün yaşayan yazarların en ünlüsü sayılmak şerefine erişmiştir. Bu ciltte onun çok sevilmiş hikayelerinin başlıcalarını bulacaksınız. Kilimanjaro'nun Karları. Kilimanjaro 6500 metre yükseklikte karlı bir dağdır. Afrika'nın en yüksek dağıdır derler. Batı doruğuna yerliler Ngajengai yani Allah'ın evi adını vermişler. Tepeye yakın bir yerde kurumuş ve donmuş bir Pars iskeleti vardır. Bu kadar yüksek yerde Pars ne arıyormuş kimse akıl erdiremiyor. Adam, işin tuhaf tarafı hiçbir acı duymuyorum dedi. Zaten böyle başlarmış. Sahi hiç acı duymuyor musun? Hiç. Yalnız kokuya üzülüyorum. Bıkmışsındır artık. Ne münasebet, öyle şeyler söyleme. Adam, şunlara bak dedi. Görüp de mi geliyorlar böyle yoksa kokuya mı? Altındaki yatak bir mimoza ağacının geniş gölgesine serilmişti. Gözleri gölge kısmı aşıp da vadinin aydınlığına değince birdenbire kamaştı. O koca kuşlardan 3 tanesi gelmiş, hiç utanmadan karşısına otura konmuştu. Havada da daha 10-15 tanesi uçuşuyor, uçuştukça yere çabuk çabuk konup kalkan gölgeler serpiyordu. Adam, kamyonun parçalandığı günden beri buradalar dedi. Yalnız ilk olarak bugün yere konuyorlar. Başlangıçta onların uçuşlarını dikkatle seyrettim de. Bir gün bir hikayemde kullanırım belki diye. Şimdi düşünüyorum da tuhafıma gidiyor. Kadın, hikayeyi konacak başka şey mi bulamadın Allah aşkına dedi. Adam, laf olsun diye söylüyorum dedi. Konuşursam unutuyorum da, yalnız seni sıkmayayım. Kadın, sıkılmayacağımı sen de biliyorsun ya dedi. Yalnız elimden bir şey gelmiyor diye çok üzülüyorum. Tayyare gelinceye kadar bir şey yapabilseydik bari diyorum. Tayyarenin geleceği falan yok. Ne olur söyle, ne yapayım? Benim yapabileceğim bir şey vardır herhalde. Yapabileceğin şey bacağımı kesmek. Belki böylece önüne geçebiliriz. Pek sanmıyorum ya ama belki. Yahut vur beni. Sen iyi nişan alırsın. Ateş etmesini öğrettim ben sana değil mi? Rica ederim böyle şeyler söyleme. Kitap okuyayım mı? Ne okuyacaksın? Çantada okumadığımız ne varsa. Adam, dinleyecek halim yok dedi. Konuşmak daha kolayıma geliyor. Gel kavga edelim, vakit geçer. Ben kavga etmem. Kavga etmek istemem. Bir daha hiç kavga etmeyelim. Ne kadar kızarsak kızalım, gene kavga etmeyelim. Bugün belki kamyonlar gelirler, belki tayyare de gelir. Adam, yerimden kıpırdamaya hiç niyetim yok benim, dedi. Sen rahat edesin diye belki giderim ama kendime kalsa hiç kıpırdamam. Korkarsın da ondan. Ağzını bozmasan da şöyle rahat rahat ölsem olmaz mı? Beni paylayacak ne var? Ölecek falan değilsin. Daha şimdiden ölüyorum ayol. İnanmazsan şu mendeburlara sor. O koca koca pis kuşların gelip kondukları yere baktı. Dazlak kafalarını tüylerinin içine çekmişler, öyle oturuyorlardı. Bir dördüncüsü de havadan süzülüp indi, çabuk çabuk koştu, sonra ağır ağır paytak paytak öbürlerine doğru gitti. Nerede insan varsa oraya gelirler bunlar. Başka zaman olsa farkına varmazdık bile. Sen gayreti elden bırakmadıkça ölmezsin. Bunu da nerede okudun? Sen delisin vallahi. Beğenmedinse sen başka hikmet yumurtla. Tabii dedi adam. Benim işim buydu zaten. Sonra yattı. Bir müddet hiç kıpırdamadan öyle kaldı. Gözlerini vadiden tüten sıcağa dikmiş, kornun eteğine doğru bakıyordu. Sarı zemin üzerinde ufacık ufacık beyaz şekiller halinde görünen bir iki asker vardı. Ta ileride de kornun yeşilliği üzerinde beyaz beyaz görünen bir zebra sürüsü gördü. Ulu ağaçlar altında arkasını yamaca vermiş güzel bir mola yeriydi burası. İyi suyu vardı. Yakında bir de suyu hemen hemen çekilmiş bir bataklık vardı ki orada sabahları sürü sürü çulluklar uçuşuyordu. Kadın, gel biraz kitap okuyayım sana ha diye sordu. Yatağın yanındaki yelken bezi sandalyeye oturmuştu. Biraz rüzgar çıktı. Hayır, teşekkür ederim. Belki kamyon da gelir. Kamyona falan metelik verdiğim yok benim. Ben veriyorum. Benim metelik vermediğim daha nice şeyler var ki sen pek umursarsın zaten. Yo, pek o kadar şey yok Harry. Biraz bir şey içsek mi ne dersin? İçki sana yasak. Kitap da öyle yazıyor. Hiç içki içmeyecekmişsin. Adam, molo diye seslendi. Buyur bey, viski soda getir bana. Peki bey. Kadın, iyi etmiyorsun dedi. Gayreti elden bırakma dediğim zaman bunu kastediyorum işte. Kitapta yazıyor. İçki zarar sana. Ben de biliyorum ki zarar. Adam, hayır dedi. Faydası vardır bana. İçinden de tamam diyordu. İşim tamam benim. İçeyim mi, içmeyeyim mi diye düşünecek hale geldim. Sağ bacağında kangren başladığından beri acı falan duymaz olmuştu. Acıyla beraber korku da kalmamıştı. Şimdi büyük bir yorgunluktan başka bir şey duymuyordu. Bir de işim tamam benim diye düşündükçe öfkeleniyordu. Bundan sonra ne olacağını öyle pek merak ettiği yoktu. Yıllardan beri kafasının içini kemirirdi ama şimdi zerre kadar kıymeti kalmamıştı. Ne tuhaf şeydi. İnsan artık bıktı mı ölüm bile kolaylaşıyordu. Bir gün olur daha iyi yazarım diye sonraya bıraktığı birçok şeyler vardı. Artık onları da yazamayacaktı demek. Vaktiyle yazmaya baksaydı o da ne vardı sonraya bırakacak? Belki zaten nasıl olsa yazamayacaktı da hep böyle sonra yazarım, sonra yazarım diye kendini avutmuştu. Kim bilir belki. Artık bunu da öğrenemeyecekti. Kadın, keşke gelmeseydik dedi. Bardak elinde dudağını ısıra ısıra adama bakıyordu. Paris'te olsaydık böyle şey gelmezdi başına. Sen Paris'i pek severim derdin. Keşke hep orada kalsaydık. Yahut başka yere gitseydik. Nereye olsa gelirdim ben. Dedim sana, sen nereye gitsen gelirim diye. Canın av istiyorsa Macaristan'a giderdik. Rahat rahat avlanırdık. Adam, senin o paran olmaz olsun dedi. Kadın, haksızlık ediyorsun dedi. Bilirsin ki benim param hep senin parandı. Ben her şeyden vazgeçtim. Sen nereye gitmek istiyorsan beraber geldim. Ne dedinse onu yaptım. Fakat keşke buraya gelmeseydik. Hani geldiğimize memnundun? Sen iyiyken memnundum. Ama şimdi buz gibi soğudum. Buldu da senin bacağını buldu. Ne yaptık ki başımıza geldi bu? Ben ne yapmam lazımdı biliyorum. İlk kaşıdığım zaman tentridiyot sürecektim, sürmedim. Sonra da baktım iltihap falan yok, aldırmadım. Nihayet iş sarpa sarınca da öteki antiseptikler bitmişti. Zayıf bir asit karbonik mahlulü kullandık. İhtimal ondan ince kan damarları felce uğradı. Kangren oldu. Kadına baktı. Başka ne yapmış olabiliriz ki? Onu demek istemedim. Acemi bir şoför tutacağımıza usta bir şoför tutsaydık. İkide bir benzine bakardı da kamyon böyle benzinsiz kalmazdı. Dediğim o da değil. Sen ikilerden ayrılmasaydın Old Westburg, Saratoga, Palm Beach gibi senin o bayıldığın yerlerdeki insanları bırakıp bana gelmeseydin. Seni seviyordum ben biliyorsun. Gene de seviyorum. Daima seveceğim. Sen beni sevmiyor musun? Adam, hayır dedi. Zannetmem. Şimdiye kadar da sevmedim. Neler söylüyorsun Harry? Aklım başında değil. Aklım yok ki başımdan gitsin. Kadın, içme şunu dedi. Ne olur içme yavrum. Ne yapabilirsek yapmamız lazım. Adam, sen yap dedi. Ben bıktım artık. Şimdi o kafasında kara ağaçta bir istasyon görüyordu. Kendisi de yanında dengi, ayakta duruyordu. Bozgundan sonra Trakya'dan ayrılıyordu. Uzaktan Simplon Ekspresi'nin karanlığı yaran ışıkları görünmüştü. Sonra yazarım diye bıraktığı şeylerden biri buydu. Bir sabah kahvaltıda pencereden dışarı bakıyor, Bulgaristan dağları kar içinde. Nansen'in katibesi ihtiyara, kar mı bu diye soruyor. İhtiyar bakıyor, hayır kar değil diyor, daha kar yağmaz. Katibe de öteki kızlara, gördünüz mü diyor, kar değilmiş. Onlar da kar değilmiş, yanılmışız diyorlar ama bal gibi kardı. Ve bizimki mübadeleye tabi tutulanları sevk ederken onları hep bu karların içine sürmüştü. Gurtal'da bulundukları yıl bütün Noel haftası yağan da kardı. O yıl oduncunun evinde kalmışlardı. Odanın belki yarısını kaplayan kocaman bir dört köşe çini soba vardı. İçi gürgen yaprağıyla doldurulmuş şiltelerin üzerinde yatarlardı. Bir gün ayakları kar içinde bir asker kaçağı gelmişti. Polis arkamda diyordu. Ona yün çorap verdiler. O gittikten sonra gelen jandarmaları da kardaki izler kapanıncaya kadar lakırdıya tuttular. Şurunuz'da Noel günü karlar öyle pırıl pırıl yanıyordu ki şaraphanede oturmuş kiliseden çıkanları seyrederken insanın gözleri kamaşıyordu. Gene orada çamlık dik yamaçların eteğindeki ırmağın yanı sıra kızaklardan düzleşmiş sidik sarısı yoldan kayakları omuzlarında geçmişlerdi. Madlener Hanı'nın yukarısındaki buzuldan aşağı kendilerini koyuvermişlerdi. Karlar yeni soğuyan kurabiye gibi yumuşak, un gibi hafifti. Kuş gibi aşağı doğru uçarken kendi hızından çıkan hafif sesi hala hatırlıyordu. Sonra tipi çıkmış, Madlener Hanı'nda tam bir hafta kapalı kalmışlardı. Lamba ışığında duman içinde iskambil oynamışlardı. Her lentin her kaybedişinde ortaya konulan para yükseltiliyordu. En nihayet hiçbir şeyi kalmadı. Kayak mektebinin parası, o mevsim elde ettiği kar, sonra da sermayesi hepsi gitti. İşleri hep kumardı. Kar yağmayınca kumar oynarlardı. Fazla kar yağınca gene kumar oynarlardı. Kumarda kaybettikleri zamanları düşündü. Ama bunlara dair tek bir satır yazmamıştı. Yazmadığı sade bunlar mı? Daha çok. Gene soğuk, ayaz bir Noel günü. Ovanın öbür ucundaki dağlar görünüyordu. İzinli giden Avusturyalı askerlerin trenini bombardıman etmek üzere Gardner bu ovadan geçmiş, hepsi çil yavrusu gibi dağılıp kaçmaya başlayınca da mitralyöze tutmuştu. Sonra yemekte olup bitenleri uzun uzun anlatmıştı. Sessiz sessiz dinlemişler, sonra biri seni kanlı katil kereta seni demişti. Sonradan beraber kayak kaydıkları da aynı Avusturyalılardı. Hayır değildi. Mesela o yıl hep beraber kayak kaydığı Hans harp sırasında Kaiserjägers'teymiş. Bıçkhanenin yukarısındaki küçük vadide tavşan avına çıktıkları vakit Pasibio muharebesinden Partika'ya, Asalone'ye yapılan akınlardan bahsetmişlerdi ve o bunlara dair bir kelime yazmamıştı. Monte Corno'ya, Siete Comum'a, Arsideo'ya dair de bir şey yazmamıştı. Vorarlberg'de, Alberg'de kaç kış geçirmişti? 4 dedi. Ve hediye almaya yürüye yürüye Bludenz'e indikleri günü hatırladı. Bir adam tilki satıyor ve ille alın diye ısrar ediyordu. Ya üzeri kabuk bağlayan karların üstüne un gibi ince ince karın serpilişi? Dik yamacın başladığı yere doğru son bir hamleyle inerken hayda diye haykırış. Sonra diklemesine inip bahçeyi 3 defada dönerek hendeğin üzerinden hanın arkasındaki buzlu yola fırlayış. Sonra bağları çözersiniz, kayakları ayağınızdan fırlatır atarsınız, alıp hanın tahta duvarlarına dayarsınız. Pencereden lambanın ışığı gelir, içeride taze şarap kokan o dumanlı sıcak odada oturmuşlar, akordiyon çalmaktadırlar. Şimdi Afrika'da yanı başındaki yelken bezi sandalyede oturan kadına, ''Biz Paris'te nerede kaldık?'' diye sordu. ''Krilon'da, biliyorsun.'' ''Niye bilecekmişim?'' Paris'e gittiğimiz zaman hep orada kalırız çünkü. Hayır, her zaman orada kalmayız. Bir de Saint Germain'deki Pavilion Henri Quadre'de kalırdık. Ama sen orasını daha çok seviyorum derdin. Harry, sevgi bir gübre yığınıdır dedi. Ben de üzerine çıkıp öten horoz. Kadın, gitmeye karar verdin, onu anladık dedi. Fakat arkanda bırakacaklarının hepsini mahvetmek şart mı? Yani her şeyi de beraber alıp götürmen mi lazım demek istiyorum. Atını, karını öldürmesen, eğrini, zırhını yakmasan olmaz mı? Olmaz. Senin parandı benim zırhım. Bütün kuvvetim ve kudretim. Bırak şimdi bunları. Peki, bırakıyorum. Seni üzmek istemem. Geç kaldın. Peki, öyleyse üzmeye devam edeyim. Daha zevkli olur. Eskiden beri sana yapmaktan en fazla zevk aldığım şey buydu. Ama şimdi yapamıyorum. Yo, yalan söylüyorsun. Daha başka şeylerden de zevk alırdın. Ve sen ne istersen hepsini yapardım ben. Of, bırak Allah aşkına şu övünmeyi. Sonra baktı ki kadın ağlıyor. Bak dedi, beğendin mi yaptığını? Nereden söyledim ben de? İnsan yaşamaya gayret ettikçe başkasını öldürmek zorunda kalır zaten bence. Başlangıçta gayet rabıtalı konuşuyordum. Kavga çıkarmak aklımdan bile geçmiyordu. Sonra aklım başımdan gitti, başladım seni inelemeye. Sen benim dediğime bakma yavrum. Ben seni seviyorum. Ömrümde kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar. Bu yalanı o artık peynir ekmek haline getirmişti. Kadın, sen bana karşı pek şeker davranıyorsun dedi. Adam, seni kaltak seni dedi. Seni paralı kaltak. Gördün mü bak şiiri? İçim şiir dolu şimdi. Ama ne şiir? Pis bir şiir. Sus Harry, niye böyle aksileşiyorsun? Adam, arkamda bir şey bırakmak istemiyorum da ondan dedi. Arkamda bir şey bırakmak hoşuma gitmez. Akşam olmuştu. Artık adamın da uykusu gelmişti. Güneş tepenin ardında kaybolmuş, bütün ovayı bir gölge kaplamıştı. Ufak ufak hayvanlar yem aramaya ta çadırın yanına kadar geliyorlardı. Başları çabuk çabuk inip kalkıyor, kuyrukları sağa sola oynuyordu. Adam onları seyrediyordu. Kuşlar artık yerde beklemiyorlardı. Hepsi top halinde bir ağaca tünemişlerdi. Şimdi eskisinden de çoktular. Uşak yatağın ayak ucunda oturuyordu. Hanımlar ava gitti dedi. Bey bir şey emrediyorlar mı? Hiçbir şey istemiyorum. Kadın bir lokma et parçası aramaya gitmişti. Harry'nin de av seyretmeyi ne kadar sevdiğini bildiği için uzaklara, onun görebildiği ova parçasının huzurunu bozmamak için çok daha ötelere yollanmıştı. Adam kendi kendine böyle şeyleri pek düşünür dedi. Bilmediği de yoktur. Ya okumuştur ya işitmiştir. Kadının kabahati yoktu. Harry onunla yaşamaya başladığı zaman çoktan cevherini kaybetmişti. Bir kadın ne bilsin karşısındaki erkek yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Sırf laf olsun diye konuştuğunu nereden anlasın? Harry böyle ulu orta konuşmayı adet edindikten sonra da baktı, kadınların indinde yalan doğrudan daha fazla makbule geçiyor. Yalan söylemesi de daha ziyade söyleyecek doğru bir şey bulamadığındandı. Yaşayacağını yaşamış, her şeyden hevesini almıştı. Şimdi başka başka insanlardan ve daha paralı olarak yeniden yaşamaya, eskiden bulunduğu yerlerin de, yeni gördüğü yerlerin de zevkini çıkarmaya başlamıştı. Hiçbir şey düşünmezsin. Ne güzel şeydir o. Çok kişi düşünmeyi bıraktılar mı çöküverirler. Ama senin için sağlam, çökmezsin. Artık yapamıyorum diye eskiden yaptığın şeylere metelik vermiyormuş gibi bir tavır takınırsın ama içinden gene şu adamlara dair bir şey yazacağım muhakkak. Şu zenginlere dair. Ben hakikaten onlardan değilim. Onların diyarına gelmiş bir casusum. Bir gün kalkar giderim, gördüklerimi yazarım. Bir kere de böyle şeyleri bilen birisi yazsın, der durursun. Böyle deyip durmuştu ama bir türlü eli kağıda varmamıştı. Yazmaya yazmaya, rahata alışa alışa, o nefret ettiği insanlar gibi yaşaya yaşaya, kafası durmuş, çalışma isteği körleşmiş, nihayet hiç çalışmaz olmuştu. Artık çalışmıyordu ya, gördüğü, görüştüğü insanlara daha rahat rahat bakabiliyordu. İlk günlerinde en fazla Afrika'da kendini mesut hissetmişti. Onun için yeniden yazı yazmaya karar verince kalkmış buraya gelmişti. Bu yolculukta rahat etmeyi hiç düşünmemişlerdi ama öyle işin lüksüne falan da kaçmamışlardı. Adam, böyle olursa eski kıvamımı bulurum diye düşünmüştü çünkü. Hani pehlivanlar dağa çıkarlar da bir yandan idman yaparlarken bir yandan da vücutlarındaki yağları yakarlar ya, o da ruhunu bürüyen yağları eritmek istiyordu. Kadının da hoşuna gitmişti bu iş. Hoşuma gidiyor diyordu. Heyecanlı, değişik bir şey olsun da ne olursa olsun, yeni yeni çehreler, yeni yeni şeyler göreceği bir yere gitsin de nereye giderse gitsin hoşuna giderdi zaten. Adama da çalışma isteğini yeniden elde etmiş gibi gelmişti. Şimdi şayet kurtuluş yoksa, ki biliyordu kurtuluş yoktu, yılanın beli kırılınca dönüp kendi kendini sokması gibi gerilere bakmakta mana yoktu. Kabahat bu kadında değildi. O olmasa başka bir kadınla gelecekti. Madem ki bir yalan peşinde yaşamıştı, gene bir yalan peşinde pekala ölebilirdi. Tepenin ardında bir silah sesi işitti. Tüfek atmada ustaydı doğrusu şu iyi kalpli zengin kahpe karı. Ona çok iyi bakan ama kabiliyetini de mahveden kadın. Yo, ne münasebet. Kendi kabiliyetini kendisi mahvetmişti. Bu kadar iyi bakıyor diye şimdi hiç yoktan ona kabahat bulmakta mana var mıydı ya? Kullanmaya kullanmaya, kendisine ve inandığı şeylere hainlik ede ede, içip içip görüşünün keskinliğini körlete körlete, hülasa tembelliği, miskinliği yüzünden, züppeliği, kendini beğenmişliği yüzünden kabiliyetini zorla mahvetmişti. Kabiliyetim dediği şey de neydi sanki? Köhne kitapların fihristi mi? Neydi onun kabiliyeti? Evet, kabiliyet vardı onda ama kullanıp işleteceğine hep rehine koyup para almıştı. Kabiliyetim dediği şey yaptığı değil, yapabileceği şeylerdi. Hayatını da yazı kalemiyle veya kurşun kalemle kazanacağı yerde başka şeylerle kazanmaya bakmıştı. Sonra tuhaf değil mi? Yeni bir kadına aşık oldu mu, bu kadın muhakkak ondan öncekinden daha zengin çıkıyordu. Fakat tuhaf bir şey daha vardı. Bu kadın çok zengindi, sevdiği kadınların en zenginiydi. Vaktiyle kocası varmış, çocukları varmış, sonra birçok erkekle düşüp kalkmış. Fakat hiçbirinden memnun kalmamış. Kendisini muharrir diye, erkek diye, arkadaş diye, insanın göğsünü kabartan bir mal diye çok sevmişti. Başlangıçta o da sevmişti ama şimdi sevmiyordu. Fakat sevmediği, yalancıktan sever gibi göründüğü şu günlerde onun parasına karşılık sahiden sevdiği zamanlardakinden fazla bir şey verebiliyordu. İşte bu tuhaftı.